Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Mükemmellik başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnkarcıların hep başvurduğu bir metottur, gerçekleri alaya almak. Alay insanın haleti ruhiyesini sarsar. Alay edilmek, alay edilenlerden olmak, küçük düşürülmek, insanın uzak kalmaya çalıştığı bir şeydir. Ateizm propagandası yapanların bir de onun bir önceki kademesi olan evrim propagandacılarının başvurduğu bir alay şekli son zamanlarda dikkatimi çekti. Mükemmel olduğunu söyleyenlerle alay ederek yaratılışın mükemmel olmadığını iddia etmek. Kur'an'da Rabbimiz nimetlere dikkatimizi çekiyor. Göğü, yeri, yağmuru, bitkileri, nehirleri, dağları, ehli, hayvanları, sütü, balı, hurmayı, üzümü, gemi taşımacılığını ve daha nice nimetleri tefekkür etmemizi emrediyor. Yani elbette sebepten müsebbibe, eserden müessire, sanattan sanatkâra götürücü tefekkürler bakımından kainatı zerreden küreye tefekkür çok mühim bir esasımız. Bu alaycı üslup bu esasımıza saldırıyor. Hücumlara cevap vermeli, üslubumuzda gerekli düzenlemeler yapılmalıysa yapmalıyız. Bu alaycı üsluba birkaç örnek verelim. Hastalıklar, genetik bozukluklar ve sakat doğumlar, kainattaki oluşların hiç de sizin iddia ettiğiniz gibi kusursuz olmadığını gösteriyor. İnsanoğlunun çok düştüğü bir hata, bir hususta bir şeyler öğrenince tamamı hakkında kestirmeden bir sonuca ulaşmaya kalkmaktır. Zamanımızda biyoloji, zooloji, jeoloji ve benzeri sahalarda bilgi çoğaldı. Ama toplam ilmin ne kadarı? Hala şöyle haberlerle karşılaşıyoruz. Filan balık türü ilk kez görüntülendi. Soyu kesildi zannedilen filan canlının yaşadığı anlaşıldı. Yani daha binlerce yıldır üzerinde yaşadığımız yerkürenin canlı envanterini çıkarabilmiş değiliz. Ama bilim çevrelerinde estirilen hava her şeyi bitirmiş, yalamış, yutmuşçasına ifadeler. Bir deprem oluyor, her biri jeolog olan insanlar çok farklı şeyler söylüyorlar. Çünkü bilgiler mahdut. DNA diye bir şeyin varlığı hakkında ilk bilgiler 1869'a ait. İnsan genomunun çıkarılmasının bitirilmesinin tarihi 2003. Daha ne kadar taze. Buna rağmen genlerin büyük kısmının çöp olduğuna dair iddialarda bulundular. Sonra adım adım geri almak zorunda kaldılar. Bugün de gelenler hakkında söylenenlere hep ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz hikmet bahsinde sıhhatin karşılığında hastalığın, sağlamlığın karşısında sakatlığın, kemalin karşısında kusurun, nurun mukabilinde karanlığın var olmasının izahlarını kolayca yapabiliyoruz. Başta Rabbimiz faili mutlaktır, yani kaba bir benzetmeyle bir senaryo yazarının niçin yanlış davranışlar sergileyen rollerde yazıyorsun diye suçlanması gibidir bu laflar. Fakat bu tenkitlere cevap olarak başka ince noktalar ve sebepler de tespit etmeye çalıştık. Fanilik sırrı şahit olduğumuz bir alaycı konuşmada şunlar söyleniyordu. İnsan mükemmel filan değil. 45 yaşında birden gözleri bozuluyor. Yakın gözlük kullanmaya mecbur oluyor. Yine o yaşlarda birçok kişide basur, şeker ve benzeri hastalıklar başlıyor. Kişi farkında değil. Aslında Rabbimizin kime ömür verirsek yaratışta onu tersine çeviririz mealindeki ayette işaret ettiği sırrı dile getiriyor. İnsan ömrü kambur bir grafik, önce yükseliş, sonra onunla paralel bir iniş yaşıyor. Uzuvları bir bir eskimeli ki insan tefekkür etmeli. Yolculuk nereye? İnsan hep gençlikte olduğu gibi terü taze kalsaydı, onun ahiret hazırlığı daha da zorlaşırdı. Belki ahir zamanda yaşlılık muhalifi anti-aging suni ilaçlar, katkılar ve müdahalelerle transhümanizm insanın elinden bu tefekkür vasıtası alınmış olacak. Bu iyi mi olacak? Hastalıklar yaratma kusuru değildir. Kasıtlı olarak böyle planlanmıştır. Bu gibi durumlarda ben cenneti misal veriyorum. Allah yaratmanın her türlüsünü bilir. Rabbimiz bu cihanda geriye doğru tükenmeyen, faniliğe kurulmuş bir saat gibi yaratmakta bizleri. Ölümün bahanesi olsun diye mutlaka bir hayati uzu, yetmezlik denilen o akıbeti er geç yaşayacak. Lakin ölümün öldürüldüğü ahirette yandıkça hemen yenilenen deriler var. Cennette de dünyada imtihan vesilesi olan vücut kirleri ve kirletici ameliyeler yok. Fahri Cihan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar, terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Haşa Allah bu dünyada öyle yaratmayı bilmediği için bizi bu şekilde yaratmadı. Bunun bir gayesi var. Sonra insan sağlığını bozan amillerin birçoğu insanın kendi elleriyle çıkardığı fesatla, bozgunculukla alakalıdır. Aşırı veya fazla yemek, az veya fazla düzensiz uyumak, temizliğe riayetsizlik, stres ve benzeri duygu durumu bozuklukları, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklar hepsi aynı zamanda sağlığı bozan şeylerdir. Daha da ötesi, katkı maddeleri, genleri bozulmuş suni gıdalar, daha neler neler. İnsan fıtrata aykırı yaşayıp sonra da fatırı, yüce yaratıcıyı mükemmel yaratmamakla mı suçlayacak? Bu mükemmellik meselesi bir hadiseye nereden baktığınıza göre de değişir. Mesela tavukların kanatları hiç mükemmel görünmüyor, değil mi? Ya onların yumurtalarıyla beslenen bizim açımızdan, bir köylü kadının kolayca sağdığı bir ton ağırlığa yakın ineğin daha kıvrak, daha zeki olmaması onlardan istifade etmemiz için mükemmeldir. Ayette buna işaret edilir. Onları size boyun eğdirdik. Bu son misalimiz üzerinden bir başka hakikat. Faili mutlak Allah'tır. Varlığın mükemmel olduğunu, kainatın bir failinin olduğuna delil olsun diye zikrediyoruz. Bir fiili Allah'a nispet etmemiz için ne isteniyor? Gökten, bulutların arasından bir elin uzanıp o fiili yapması mı? Hayır, bu cihanda ne olup bitiyorsa onu Allah yaratıyor. Evet, iyi süt veren bir inek cinsini, soy ıslahı yoluyla filan Hollandalı zoolog veya çiftçi yetiştirmiş olabilir. Fakat o ineğin atalarının gen havuzuna bu zenginliği veren Allah'tır. O insana bu aklı, fikri, zamanı, enerjiyi ve imkanı veren Allah'tır. Kim ne çalışma yaparsa yapsın, tahakkukuna nihai izni veren Allah'tır. Kur'an'da fiilleri Allah'a nispetle alakalı mühim misaller görüyoruz. Duha suresinde Peygamberimize "Rabbin sen yetimken seni barındırdı" buyurulur. Demek ki Abdülmuttalip veya Ebu Talib'in Hazreti Peygamber'e sahip çıkması aslı itibarıyla Allah'a nispet edilmesi gereken bir nimettir. Çünkü o şefkat, merhamet ve ihtimamı onların gönüllerine kim koymuş, onlara bu fiilleri yerine getirecek niyet, imkan ve kudreti kim vermiştir? Devamında "Fakirken seni zenginleştirdi" buyurulur. Bu da Hazreti Hatice ile evliliği ve sonraki yıllarda ganimet ve benzeri gelirlere işaret eder. Rabbimizin isimlerinden biri müdebbirdir. İşleri planlamış, düzenlemiş, kaderimizi O yazmış, her sahnesini O belirlemiştir. Dolayısıyla bu kainattaki oluşları Allah'a ait olanlar, kullar tarafından yapılanlar diye birbirinden ayıramayız. Bu inanç ve kabul, kibir ve büyüklenmeye karşı da bir ilaçtır. Buluşlar, keşifler ve icatlar birer ilhamdır aslında. Araştırmacılar ampul, telefon ve benzeri bir icat ortaya çıkmadan önce dünyada en az 30 kişinin onu bulmaya yaklaştığını söylüyor. Yani bir ilham dalgasının geldiği açık. Yani alaycı bir itirazcı, tabiatta dolgun kırmızı bir elma yok, onu biz mükemmelleştirdik dediğinde sadece kibirli bir yalan söylemiş olur. Elmaya o hususiyeti veren de insana o fırsatı bahşeden de o yegane Rezzak'tır. Hikmete gülmek, buraya kadar karşı tarafın ifadelerini bile belli bir nezahetle aktardığımız için bunlar alay sayılır mı diyenler olabilir. Son misallerimiz alaycılığın dozunun arttığı örnekler olacak. Ateist bir kanalda şunlar söyleniyor. Niçin nefes aldığımız yerden yemek yiyoruz? Bir sürü boğulma hadisesine yol açıyor bu durum. Neresi mükemmel? Niçin insanın üreme ile boşaltım mekanizması aynı yerde? Bu itiraz ve alaylar hikmete karşı körlüğün güzel birer misali olmuş. Atalarımız hikmetteki sırrı müşahede ederek iki kulağın bir ağzın var, öyleyse iki dinle bir söyle demiş. Ağzından çıkanlar sebebiyle başı hep dertte olan insana hiç değilse nefes almak ve yemek yemek için de aynı ağzı kullanacağın için sınırlara riayet et denmiş. Oruç hikmetinde hep söylüyoruz. Ağzından girenlere dikkat ettiğin gibi oradan çıkanlara da riayet et. Sonra yediğini iyi çiğne, suyu yudum yudum üç nefeste iç, deve gibi içme gibi nebevi telkinler de var. Bu cihan hep terbiye alemi. Nefes almanın bile geniş eğitimleri veriliyor. Diğer itiraza gelelim. İnsanın varlık alemine bu cihanda hayvanlara benzer bir yoldan geldiğini biliyoruz. Kur'an, insan yaratılışına çokça atıfta bulunur. Bilhassa bu yaratışın maddesinin değer verilmeyen bir su, meni, nutfe gibi basit bir malzeme oluşuna dikkat çekilir. Bunun üç sebebi var. Allah'ın varlığına ve kudretine delalet etmesi. Böylece insanı şükre ve kulluğa davet. İlk yaratışa kadir olan Allah'ın elbette ikinci yaratışa da muktedir olduğunu, malzeme cihetinden de teyit etmek, çürümüş kemikler nasıl dirilir diye soranlara, sen de başta bir miktar su veya çamurdun şeklinde susturucu bir cevap vermek. Tevazu hikmeti, yani insanın hiçliğini yüzüne vurmak. Sen nadir bir elementten, gözyaşından, miskten, amberden yaratılmadın, bizzat senin de hor gördüğün, necis bir yoldan geçen bir sudan yaratıldın. Zira kibre kapılmaya müsait insan, bir de yaratılış itibarıyla böyle bir dayanak bulsaydı, ona istinad etmeye çalışırdı. Peygamberimiz, "Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan" diyerek, Ademoğullarının birbirine üstünlük taslamasının manasızlığını bildirir. İnsan, değerini ham maddesinden değil, yaratıcısının verdiği talimatlara uymasından alır. İmandan, takvadan, ihsandan. Bunun yolu da bu iki yolu doğru şekilde kullanmaktan, muhafaza edebilmekten geçiyor. İki itiraz noktası, yeme uzvu ağzımız ve tenasül tarafımız. Oruçta tutulması istenen noktalar, ikisi de insanın şehevi, cismani duygular tarafında terbiye gerektiren iki yönü. İnsanı kalbin temsil ettiği ruhaniyetten, kafanın temsil ettiği akıldan aşağıya, süfli aleme çeken yönleri. Hemen bütün kültürlerde insan mahrem yerlerini örtme duygusuna sahip. Bu da Adem kıssasından beri haya faziletinin bir yansıması. Bu iki uzvunu günahtan koruyacağı sözünü veren için Peygamberimiz cennete girmesine kefilim buyurur. Hasılı, yaratıştaki seçimler ve kullanımdaki daraltmalar biraz tefekkür edince gayet hikmetli. Burada güzel bir nükte var. İkinci yaratılışımız, ahiretteki inşamız bu sefer hayvanlar gibi olmayacak. Doğrudan, topraktan, olgun ve yetişkin halimizle kalkacağız. Bu da bitkilere benziyor. Orada tuvalet olmayacağı için bu itiraz o alem içinde geçerli olmuyor. Hikmeti idrak edemeyenler bari ona gülmeye kalkmasalar. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Mükemmellik başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı Akıl Denildiğinde başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah Teala buyuruyor: "O kullarım ki söze kulak verip dinlerler, sonra da onun en güzelini tatbik ederler. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve bunlar gerçek akıl sahipleridir." Zümer 18. Kur'an-ı Kerim'de düşünüp ibret alma, ders çıkarma kabiliyetinin mahalli için kalp, çoğulu kulûb, fuat, çoğulu ef'ide ve lüb, çoğulu elbab kelimeleri kullanılır. Akletmek ve tefekkür etmek denilince asıl kastedilenin kalbin ibret ve ders alma kabiliyeti olduğu görülür. Kur'an-ı Kerim'de iç aleminde böyle manevi duyuşlar olan, hikmetli sözleri, nasihatleri dinleyip ders alma kabiliyeti olan kimseler için nazil edilmiştir. Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat 29. Akıl kelimesi Arapçada bağlamak, engellemek, alıkoymak gibi manalara gelen fiilin mastarı olarak kullanılmaya başlanmış, daha sonra terim olarak insanın düşünmesini, anlamasını, kavramlar arasında ilişki kurabilmesini ve kıyas yapabilmesini sağlayan manevi bir kabiliyet manası kazanmıştır. Akıl insan evladına küçük yaştan itibaren verilir ve bu akıl buluğ çağında olgunluk noktasına ulaşır. Artık kişi yaptıklarını düşünüp taşınarak, karar vererek yapar hale gelmiştir. Doğru kararlar vermekle mükelleftir ve bundan mesuldür. Bir yerde akıl heva ve heveslere hoş gelse de, yanlıştan uzak durmayı, nefse zor gelse de doğru olanı seçmeyi sağlayan kabiliyetin adıdır. Akıl insanı insan yapan, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesinin dayanağı olan temel kabiliyettir. Dinimize göre kişinin akli dengesi yerinde olmadığı zaman dinin emir ve yasaklarından sorumlu olmaz. Kişinin mükellef olması akil ve bali olmasına bağlıdır. İnsan beyniyle birçok şey düşünebilir. Günlük işlerini, ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini, problemlerini nasıl çözeceğini, bunlar İslam alimlerinin aklı meaş diye isimlendirdiği, dünya hayatının gerektirdiği akıldır. Bu akıl eğitimle, tecrübelerle gelişir. Kişinin meslek edinmesi, çalışması, araştırma yapması, yeni bilgilere ulaşması, bu aklın maddi alem üzerindeki tecrübelerinin ve bu tecrübeden edindiği veriyi sistemleştirmesinin sonucudur. Bu bilgilere tecrübe, bilim, teknoloji gibi isimler verilebilir. Bu bilgiler insanın dünya hayatında ihtiyaçlarını gidermesini kolaylaştırıp problemleri çözmesine yardımcı olur. Ancak insanın aklı mead denilen, yani dönüş yerimiz olan ahirete inancı yoksa, orada hesaba çekileceğimiz hususları bilmiyorsa, bir gayret göstermiyorsa, o insanın akleden bir kalbi yok demektir. Zamanımızda akıl denilince, dünyevi menfaatler sağlayan aklı meaş esas alınır. Halbuki insanı asıl insan yapan, manevi değerleri hisseden, ibret alan kalbi duyuşlardır. Canlılar üzerinde araştırmalar yapan biyologlar, bazı hayvanlarda çok şaşırtıcı zeka alametleri olduğunu müşahede edebiliyorlar. Demek ki hayatta kalmak, yiyecek bulmak, yuva yapmak, yavruları yetiştirmek gibi dünya hayatına dair işlerde aklı kullanmak insana mahsus değildir. İnsanı üstün kılan akıl, sadece dünya işlerini bilmeye yarayan, bir kısım canlılarda dahi bulunan zeka parıltıları değil, hadiselerin akışındaki manaları sezme, maksatları anlama ve manevi hususiyetleri kavrama gücüdür. Kur'an-ı Kerim'de akletmek fiili daima kalp için kullanılmıştır. Akletmek için onlarda kalp yok mu? Haç 46. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Araf 179. Bu kelimeler daha çok insanın deruni, vicdani alemine ve gönül dünyasına hitap etmek maksadıyla kullanılmıştır. Akleden bir kalp, insana bu hayatın bir sonu olduğunu düşündürür. O, son hakkında bilgi veren tek kaynak olan dine kulak vermesini sağlar. Dine kulak verip, her şeye ibret gözüyle bakıp, bunlardan aldığı öğütle kendi hayatına çeki düzen vermesini sağlayacak olan kalpteki o sorumluluk hissedir. bu hissin yok olması, kalbin körleşmesi demektir. Rabbimiz buyuruyor ki, kendisiyle akledecekleri bir kalplerinin ve işitecekleri bir kulaklarının olması için yeryüzünde dolaşmazlar mı? Çünkü gözler kör olmaz, asıl kör olan sinelerdeki kalplerdir. Hac 46. İslam'a göre asıl insanı kurtuluşa götüren akıl, Allah'ın nazil ettiği hakikate iman edip, onun getirdiği hidayete tabi olup, kendisine lüzumlu olan ilimleri öğrenip, salih amel edenlerin aklıdır. Allah'ın indirdiklerine sırt çevirenler, dünya hırsları ve zevkleri uğruna ahireti inkar ederler. Güya ahiret mesuliyetini düşünerek bu dünyada kendini haramlardan alıkoyanlara akılsız gözüyle bakarlar. Rabbimiz onların kafa yapısını şöyle ortaya koyar. Ve kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde, düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir ama bilmezler. Bakara 13. Rabbimiz dünya arzularından ve hırsından başka bir şey düşünmeyip ahireti yok sayanların halini şöyle vasfeder. O kafirlerle onları İslam'a çağıran davetçinin misali, bağırış çağırış işiten fakat hiçbir şey anlamayan hayvana seslenen çobanın davetçinin misali gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar bu özelliklerinden dolayı akletmezler. Bakara 171. Bu ayetlerin bildirdiği gibi inkârcı insanlar dünya işlerinde ne kadar kazançlı olsalar da aslında akıllı değillerdir. Maneviyat bakımından anlayışsız olan insanın Allah katında hayvanlardan bir farkı yoktur. Rabbimiz onlara hiç değer vermediğini şöyle bildiriyor. Gerçek şu ki Allah katında yerde debelenenlerin en kötüsü bir türlü akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir. Enfal 22. Aklın bir hususiyeti de ilmi idrak etme kapasitesi olmasıdır. İslam alimleri aklı bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde de tarif etmişlerdir. Akıl ancak bilgi sayesinde doğru düşünür. Ne kadar akıllı olsa da bilgisinin olmadığı bir sahada insanın doğru kanaate ulaşması mümkün değildir. Mesela orta zekalı bir insan bir aleti kullanmayı biliyor olsa kendisinden çok daha zeki ama bilgisi olmayan kişiye nazaran onunla daha faydalı işler yapabilir. Bunun gibi kalbinin maneviyat zekasını dini ilimlerle, salih amellerle, güzel hallerle geliştiren bir insan, dine sırt çevirdiği için kalbi katılaşmış bir insana nazaran manevi yönden daha akıllıdır. Aklı, kişinin ilim öğrenmesini kolaylaştıran, bilgide derinleşmeyi, fıkh etmeyi, ayırt etmeyi sağlayan zeka seviyesi manasında da kullanırız. Bazı insanlara zeki, akıllı derken bu ikinci manayı kastederiz. İnsanlar akılları yönünden farklı derecelerdedir. Herkesin ilimde derinleşme kabiliyeti aynı değildir. Allah Zülcelal, herkesi farklı bir istidat ve kabiliyete sahip olarak yaratmıştır. Bir insana ne kadar akıl verdiyse ondan sorumlu tutmuştur. Her ilmin elde edilmesinde farklı bir metottan istifade edilir. Mesela fenni ilimler laboratuvarda deney yaparak elde edilebilir. Tarih ilmi içinse farklı yöntemlerden faydalanılır. Her ilmin araştırma usulü farklıdır. Akıllıyım diye iddia eden bir kişinin bir ilmin kaynağına sırt çevirmesi akla uygun değildir. Esasen din bir ilim kaynağıdır. Başka hiçbir metotta elde edilemeyecek gayb haberlerini veren bir haber kaynağıdır. İnsan bu habere kulak tıkamakla haber verilen hesap gününden kurtulamaz. Rabbimiz kalbinin sorumluluk duygusunu susturan, vicdanının sesini duymazlıktan gelen ve ahireti düşünmeden yaşayıp gidenler hakkında "O aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir." Yunus 100 buyurmaktadır. Cehennemlikler de bu gerçeği ifade edeceklerdir. biz aklımızı kullanmış olsaydık bu cehenneme düşmezdik. Mülk 10. Akıl hangi ilimle meşgul olursa o sahada ilim, ihtisas ve uygulama kazanır. Din ilimleri de insanın aklına ahiret hazırlığı konusunda rehberlik yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi kendisini kötülüklerden alıkoyan ve hidayete götüren akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır. Akıl asıl imanlı insanın aletidir, bineğidir, kurtuluş aracıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her şeyin bir aleti, bir hazırlık ve istidadı vardır. Müminin aleti aklıdır. Her şeyin bir biniti var, kişinin biniti aklıdır. Her şeyin bir direği var, dinin direği akıldır. Her toplumun bir dayanağı var, ibadetin dayanağı akıldır. Her toplumu bir yöneten var, abidlerin yöneticisi de akıldır. Her tüccarın bir sermayesi var, gayret içerisinde olanların sermayesi de akıldır. Her ailenin bir kıymeti var, sıddıklar evinin kıymeti de akıldır. Her harap yerin bir imar edeni var, ahireti imar eden akıldır. Her işin onunla anılacağı ve nispet edileceği bir sonu var. Sıddıkların anılacağı ve varacakları sonları akıllarıdır. Her milletin sığınacakları bir toplumları var. Müminlerin sığınacakları toplumları da akıllarıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Akıl Denildiğinde başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.